Ebubekir Sıddık'ın kendisinden sonra halife olmasını istediği Hazreti Ömer'e bazı öğütler vermesi. Vefatından önce Hazreti Ebubekir şöyle vasiyet etti: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, dünyadan ayrılıp ahirete kavuşmak üzere olan Ebubekir Sıddık'ın yapmış olduğu en son ahittir. O, bu ahdi kafir olanların iman ettiği, facirlerin ve günahkarların takvaya sarılıp yalancıların doğru söylediği bir zamanda yapıyor. Ben kendimden sonra Ömer'i halife olarak seçiyorum. Onun adaletle hükmedeceğine inanıyorum. Eğer adaleti zulme dönüştürecek olursa bu kendisi içindir. Ben sadece hayır irade ediyorum ve gaybı da bilmiyorum. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını yakında bileceklerdir. Daha sonra Hazreti Ömer'i çağırtarak ona, ''Ey Ömer, seni sevenler olduğu gibi sevmeyenler de vardır. Zaten eskiden beri kötüler sevilir, hayırlılara ise buğz edilir.'' Hazreti Ebubekir'in hilafeti kendisine devredeceğini anlayan Hazreti Ömer, ''Benim halife olmaya ihtiyacım yoktur.'' dedi. Hazreti Ebubekir de şunları söyledi: ''Senin halife olmaya ihtiyacın yoksa bile, halifeliğin sana ihtiyacı var. Sen Hazreti Peygamber'i gördün, onun sohbetinde bulundun, onun Müslümanları kendi nefsine nasıl tercih ettiğini gördün. Öyle ki bize hediyeler gönderir, biz de bunları tükettikten sonra fazlasını onun ailesine yardım olarak verirdik. Sonra beni de gördün ve benimle de arkadaşlık yaptın. Ben ancak benden öncekinin izini takip ettim. Vallahi uyumadım ki rüya görmüş olayım. Şahitlikte bulunmadım ki kınayayım. Ben üzerinde bulunduğum yoldan hiçbir zaman sapmadım. Ey Ömer, biliyorsun ki Allah'ın gecelerde yapılmasını istediği bir takım hakları vardır ki gündüz yapıldığında onları kabul etmez. Aynı şekilde gündüzleri yapılmasını istediği bazı hakları vardır ki onların da gece yapılmasını kabul etmez. Kıyamet gününde tartıları ağırlaştıracak olan şey hakka tabi olmaktır. Terazisi ağır gelenler bu dünyada hakka tabi olanlardır. Kıyamet gününde tartıları hafif gelenlerin bu durumları onların batıla tabi olmalarından ileri gelir. Hafif gelen terazide ancak haksızlık bulunabilir. Ey Ömer! Seni ilk önce kendi nefsinden, sonra çıkarcı, yağcı insanlardan sakındırıyorum. İnsanların içinde gözleri dönmüş, hevaları şişmiş olanların sayısı bir hayli kabarıktır. En ufak hatalardan bile kendini korumaya bak. Çünkü onlar daima seni gözleyeceklerdir. Sen Allah'tan korkmaya devam ettiğin müddetçe onlar da senden korkacaklardır. Bunlar benim sana olan tavsiyelerimdir. Selam üzerine olsun. Halife Hazreti Ebubekir'in ölmeden hemen önce Hazreti Ömer'e söyledikleri. Hazreti Ebubekir ölmeden önce Hazreti Ömer'i çağırtarak ona şu tavsiyelerde bulundu: Ey Ömer, Allah'tan kork. Şunu bil ki Allah Teala'nın gündüz amelleri vardır ki onları geceleyin kabul etmez. Yine aynı şekilde bir takım gece amelleri vardır ki onları da gündüz kabul etmez. Ayrıca şunu da bil ki farzlar eda edilmedikçe yapılan nafileler de kabul olunmaz. Kıyamet gününde bazı tartıların ağır gelmesi sahiplerinin bu dünyadayken hakka tabi olmalarındandır. İçinde hakkın bulunduğu kefenin ağır gelmesi kadar tabi bir şey yoktur. Diğer taraftan o gün bazı tartılar hafif gelecektir ki buna sebep de sahiplerinin bu dünyada batıl taraftarlarından olmalarıdır. Çünkü içinde batılın bulunduğu tarafın hafif gelmesi kaçınılmazdır. Allah Teala cennetlik olanları en güzel amellerle vasıflandırıyor ve onların kötü amellerinden hiç bahsetmiyor. Bunları düşündüğünde onların içerisinde yer alamamaktan kork. Diğer taraftan Allah Teala cehennemlikleri de en kötü sıfatlarla vasıflandırıyor ve onların güzel amellerinden hiç bahsetmiyor. Eğer bunu da düşünecek olursan, bu kez bunlarla beraber olmaktan kork. Bundan sonra Hazreti Ebubekir, Kur'an-ı Kerim'den birçok rahmet ve azap ayeti okuyarak sözlerine şöyle devam etti. Kul daima hakkı istemeli ve bu yolda çalışmalıdır. Allah'tan hak olmayan bir şey isteyerek onun rahmetinden ümidini kesmemeli ve kendisini elleriyle helake sürüklememelidir. Eğer bu tavsiyelerimi iyi öğrenip onlarla amel edersen, kesin kes gelecek olan ölüme sevinçle koşarsın ve hiçbir şey sana ondan daha sevimli gelemez. Yok eğer bu söylediklerimi korumayacak ve onlarla amel etmeyecek olursan, seni mutlaka yakalayacak olan ölüme gönülsüz olarak gidersin ve hiçbir şey de sana ondan daha iğrenç görünemez. Hazreti Ebubekir'in Şam'a gönderdiği ordunun başındaki Amr İbnül As'a bazı tavsiyelerde bulunması. Ebubekir Sıddık Şam'a göndermek üzere ordu topladı. Gönderdiği ilk ordunun başında da Amr İbnül As vardı. Ona Filistin'in Eyle şehrine gitmesini emretti. Bu 3000 kişilik ordu içerisinde muhacir ve ensardan birçok kimse vardı. Hazreti Ebubekir orduyu uğurlamak üzere çıktı ve Amr'ın bineğinin yanında yaya yürürken ona şu tavsiyelerde bulundu. Ey Amr! Gizli ve aşikar, bütün iş ve amellerinde Allah'tan kork. Bütün hareketlerinde seni görmekte olduğunu düşünerek ondan utan. Ey Amr! Gördüğün gibi seni İslam'a senden önce girmiş olanların başına kumandan olarak tayin ettim. Seni Müslümanlık bakımından senden daha zengin olanlara önder yaptım. Ahiret için çalışanlardan ol ve her yaptığın işte Allah'ın rızasını gözet. Emrin altında bulunanlara bir babanın evladına davranışı gibi davran. Onların gizli yönlerini araştırma. Zahirleri neyse öylece kabul et. Samimi ve ciddi ol. Düşmanla karşılaştığında sakın korkma ve gerekeni yap. Başkanlara ve komutanlara karşı gelip ganimetlere ihanet edenleri bağışlama. Onlara hak ettikleri cezayı ver. Arkadaşlarına tavsiyelerde bulunduğun zaman bunu kısa kes. Kendi nefsini ıslah etmeye çalış ki emrin altındakiler de sana uyarak hallerini düzelsinler. Hazreti Ebubekir'in Amr İbnül As ile Velid bin Ukbe'ye bir mektup yazarak onlara nasihat etmesi. Hazreti Ebubekir, Amr İbnül As ile Velid bin Ukbe'ye birbirinin aynı olan birer mektup yazdı. Bu iki zat, Kuza kabilesinin zekatlarını toplamakla görevliydiler. Hazreti Ebubekir göreve giderlerken bir müddet yanlarında yürüyerek kendilerini uğurlamıştı. Mektup şöyleydi. Gizli ve açık tüm hareketlerinizde Allah'tan korkunuz. Çünkü Allah Teala kendisinden korkan kişilere bir çıkış yolu ihsan eder ve onlara hiç beklemedikleri yerden rızıklar verir. O, kendisinden korkanların günahlarını bağışlar ve onlara bol bol sevaplar yazar. Takva, insanların birbirlerine tavsiye edebilecekleri en hayırlı bir vasiyettir. Siz Allah için yola çıkmış bulunuyorsunuz. Sakın bu yolda gevşeklik göstermeyiniz. Kendisiyle dininizin ayakta durduğunu ve insanların düzene girdiği şeylerde ayrılığa düşüp gaflete dalmayınız. Hazreti Ebubekir'in Halid bin Velid'in haklarını gözetmesi hususunda Amr İbnül As'a bir mektup yazması. Ebubekir Sıddık, Amr İbnül As'a şu mektubu yazdı. Ben Halid bin Velid'e bir mektup yazarak sana yardımcı olmak üzere gitmesini emrettim. Yanına geldiğinde onunla güzel bir şekilde arkadaş ol. Sakın ona büyüklük taslayayım deme. Onsuz hiçbir işe girişme. Ben seni hem ona ve hem de diğerlerine başkan olarak tayin ettim. Ancak onlarla müşaverede bulun ve görüşlerinin aksine gitme. Ebubekir Sıddık'ın Amr İbnül As'a başında bulunduğu kabileler hususunda bazı öğütler vermesi. Hazreti Ebubekir Amr İbnül As'a şunları yazdı. Ben seni Beli, Uzre ve Kuzaya bağlı diğer kabilelerle oralarda konaklamakta olan göçebe Araplara emir tayin ettim. Onları Allah yolunda cihada çağır ve bu hususta kendilerini teşvik et. Sana tabi olanlarını yanına al ve onların her türlü ihtiyacını karşıla. Aralarında dargınlık ve düşmanlık bulunanları barıştır. Kabileleri bir araya getirmeye çalışma ve onların problemleriyle yakından ilgilen. Hazreti Ebubekir'in kumandanlıktan azlettiği Halid bin Said'in haklarının gözetilmesi hususunda Şurahbil bin Hasene'ye bir mektup göndermesi. Hazreti Ebubekir, Halid bin Said'i kumandanlıktan azlettiğinde diğer kumandanlardan Şurahbil bin Hasene'ye onun için şu tavsiyelerde bulundu. Her ne kadar kumandanlıktan azlettimse de sen Halid bin Said'i daima gözet. Senin başında bulunacak olduğunda sana nasıl davranırsa sen de ona aynı şekilde davran. Onun İslam'daki mevkiini ve Hazreti Peygamber tarafından vali olarak tayin edildiğini biliyorsun. Ben de onu bundan önce emir olarak tayin etmiştim. Ancak bugün azledilmesini uygun gördüm. Kim bilir, belki de bu onun dini hususunda daha hayırlı olur. Emir olduğu için hiç kimseye gıpta etme. Ben Halid'e, kimin kumandası altında bulunmak istersin diye sorduğumda, o seni başkalarına, hatta amcası oğlu Yezid bin Ebi Süfyan'a bile tercih etti. Bir hadise anında takva sahibi bir kişinin nasihat ve görüşlerine ihtiyaç hissettiğinde önce Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'a, sonra Muaz bin Cebel'e, ondan sonra da Halid bin Said'e müracaat et. Her üçünden de nasihat ve hayır bulacak, kendilerinden yararlanacaksın. Sakın onlarla istişare etmeden bir işe girişme ve yalnızca kendi görüşünle hareket etmeye kalkışma. Sırlarını da onlardan saklama. Hazreti Ebubekir'in komutan tayin ettiği Yezid bin Ebi Süfyan'a bazı tavsiyelerde bulunması. Hazreti Ebubekir kendisi için sancak bağlatıp onu kumandan tayin ettiğinde Yezid bin Ebi Süfyan'a şunları söyledi. Ey Yezid! Sen gençsin ve insanlar tarafından hayırla anılıyorsun. Onlar senden iyilik gördüklerini söylüyorlar. Bu senin içinde olan bir şeydir. Ben emirliği güzel yapıp yapmayacağını denemek için seni ailenden uzaklaştıracağım. Eğer seni iyi bulacak olursam emirliğini devam ettireceğim. Kötülük yapacak olursan da azledeceğim. Şimdi seni Halid bin Said'in yerine tayin ediyorum. Sonra da ona şu şekilde tavsiyelerde bulundu. Sana Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'a güzel davranmanı öğütlerim. Onun İslam'daki mevkiini biliyorsun. Yine biliyorsun ki Hazreti Peygamber onun hakkında her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'tır buyurmuştur. Ebu Ubeyde'nin faziletini ve İslam'daki önceliğini daima hatırla. Aynı şekilde Muaz bin Cebel'e de iyi davran. Çünkü onun Hazreti Peygamber'le yapmış olduğu savaşları biliyorsun. Ayrıca duymuşsundur ki Hazreti Peygamber onun hakkında Muaz bin Cebel kıyamet gününde alimlerin bir mil kadar önünde gidecektir buyurmuştur. Bu iki sahabiye danışmadan sakın hiçbir şey yapma. Onlar seni daima iyiliğe sevk edeceklerdir. Bunun üzerine Yezid, Hazreti Ebubekir'e, ey Allah Resulü'nün halifesi, onlar hakkında bana tavsiyelerde bulunduğun gibi beni de onlara tavsiye et, dedi. Hazreti Ebubekir de şunları söyledi. Aynı şekilde seni de onlara tavsiye edeceğim. Allah sana merhamet etsin ve İslam'a yaptığın hizmetlerden dolayı da seni mükafatlandırsın. Yezid bin Ebi Süfyan şöyle anlatıyor. Ebubekir Sıddık beni Şam'a gönderdiğinde şunları söyledi. Ey Yezid! Senin çok akraban vardır. Ben senin onları başkalarına tercih etmenden korkuyorum. Şunu bilmeni isterim ki Hazreti Peygamber böyle kişileri tehdit edip şunları söylemiştir. Müslümanların başına getirilen kişi, bir iş hususunda sevdiği kişilerden birini haksız olarak diğer hak sahiplerine tercih edecek olursa, Allah ona lanet eder. Onun farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez ve nihayet onu cehenneme atar. Kim de Müslümanların malından hak etmedikleri halde sevdiklerine ve akrabalarına verecek olursa, o da Allah'ın lanetini hak etmiş olur. Allah Teala insanları kendisine iman etmeye çağırır. Kim Allah'ın korunmasını emrettiği sınırlardan birini çiğnemeye kalkışacak olursa, Allah da ona lanet eder ve onun üzerinden korumasını kaldırır. Hazreti Ömer şu vasiyette bulunmuştur: "Benden sonra halife olacak kişiye İslam'daki mevkilerini göz önünde bulundurarak muhacirlerin haklarını tanıyıp onlara gereken saygıyı göstermesini tavsiye ederim. Ona Ensar'ı da gözetmesini öğütlerim. Çünkü onlar herkesten önce iman edip yurtlarını İslam'a açtılar. Onların iyiliklerini kabul edip kötülüklerini affetsin. Ayrıca ona diğer şehirlerde oturmakta olan halklara da iyi davranmasını tavsiye ederim. Çünkü onlar düşmanlarına karşı İslam'ın savunucuları ve Beytül Mal'in en büyük yardımcılarıdır. Onlardan ancak mallarının fazlasını alsın. Bunu yaparken de kendilerini razı etmeye dikkat etsin. Ona göçebeleri de vasiyet ediyorum. Onlara da iyi muamele etsin. Çünkü onlar Arapların çekirdeği ve İslam'ın ana maddesidirler. Onların mallarının iyilerini almasın. Aldıklarını da fakirlerine versin. Benden sonraki halifeye Allah ve Resulünün kendilerine eman verdiği zımbilerin ahitlerini yerine getirmesini de öğütlüyorum. Onları düşmanlarına karşı korusun ve kendilerini güçleri oranında sorumlu tutsun." Hazreti Ömer'in Halid bin Velid'in yerine kumandan tayin ettiği Ebu Ubeyde'ye bir mektup yazarak öğütler vermesi. Halife olan Hazreti Ömer'in yazdığı ilk mektup, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ı Hazreti Halid'in yerine ordu kumandanı tayin ettiğini bildiren şu mektuptur: "Sana kendisinden başka her şeyin fani olduğu ve bizleri sapıklıktan imana, karanlıklardan da nura kavuşturan Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeni tavsiye ediyorum. Seni Halid bin Velid'in yerine ordu kumandanı tayin ettim. Üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getir. Ganimet alayım diye Müslümanları tehlikeye atıp onları helake sürükleme. Onları ancak önceden kontrol ettirdiğin yerlerde konaklat. Öncü birliğindeki askerlerin sayısını artır. Sakın onları az sayıda gönderme. Bir daha söylüyorum, Müslümanları tehlikeye atıp onları helake sürükleme. Biz birbirimizle imtihan edilmekteyiz. Kalbinden dünyayla ilgili şeyleri söküp at. Orada dünya sevgisi adına hiçbir şey kalmasın. Sen kendinden öncekilerin nasıl baş aşağı gittiklerini gördün. Dikkat et, aynı hatalara düşüp de onları helak etme." Hazreti Ömer'in Sa'd bin Ebi Vakkas'a yapmış olduğu tavsiyeler. Hazreti Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı çağırtarak kendisini Irak savaşları için komutan tayin ettiğini bildirip şu tavsiyelerde bulundu: "Ey Vehboğullarının Sa'd'ı! Sakın Hazreti Peygamber'in dayısı ve arkadaşı olman seni Allah'ın azabından emin kılmasın. Allah kötülükleri ancak güzelliklerle siler. Allah katında bütün insanlar eşit olup hiçbir soy ve ırkın ayrıcalığı yoktur. Üstünlük yalnızca takvadadır. İnsanların soylusu da soysuzu da Allah'ın nazarında birdir. Allah onların Rabbi, onlar da onun kullarıdır. Onlar ancak Allah'ın emir ve yasaklarına riayet sonucunda birbirlerinden üstün olabilirler. İnsanlar Allah katındaki nimetlere ancak ibadet sayesinde ulaşabilirler. Kendisine peygamberlik gönderildiği andan içimizden ayrılıncaya kadar Hazreti Peygamber'in üzerinde bulunduğu emre dikkat et ve yalnızca bu emre yapış. Çünkü gerçek emir budur. Bunlar benim sana nasihatlerimdir. Eğer bunları tutmayıp yüz çevirecek olursan amellerin boşa çıkar. zararını da sen çekersin. Onu yolcu ederken de Hazreti Ömer şu tavsiyeleri yaptı. Seni Irak Savaşı'nda kumandan tayin ettim. Bu tavsiyelerimi iyi dinle. Sen hoşa gitmeyecek çok zor bir görev yüklendin. Bu işin altından ancak haktan ayrılmayan kişiler kalkabilir. Öyleyse önce kendi nefsinde uygulamak şartıyla emrin altındakileri iyilik ve hayırlara alıştır. Şunu bil ki her amelin bir sırrı vardır. Zaferin sırrı da sabırdır. Başına bir felaket geldiğinde sabret. Kalbine Allah korkusunu yerleştirmeye uğraş. Allah'tan korkmak, onun emirlerine itaat edip yasaklarından kaçınmaktan ibarettir. İnsan ancak dünya sevgisinden vazgeçip yalnızca ahireti sevmekle Allah'a itaat etmiş sayılır. Diğer taraftan Allah'a isyan edenler de dünyayı sevip ahiretten hoşlanmamak şeklinde isyan etmişlerdir. Allah Teala kalplerde gizlenenleri açığa çıkarır. İnsanlar kalplerindekini Allah'a hamd etmek veya nankörlükte bulunmak suretiyle açığa vururlar. Kişinin içinde hikmet bulunup bulunmadığı dilinden anlaşılabilir. Bu şekilde de halk tarafından sevilir. Kendini insanlara sevdirmek için gayret et. Çünkü peygamberler Allah Teala'dan kendilerini halka sevdirmesini istemişlerdir. Şunu bil ki Allah bir kişiyi severse onu insanlara da sevdirir. Aynı şekilde onun buğz ettiği kimselere halk da buğz eder. Sen de bu suretle Allah katındaki dereceni insanlara bakarak anlayabilirsin. Hazreti Ömer'in Utbe bin Gazvan'a tavsiyelerde bulunması. Hazreti Ömer, Utbe bin Gazvan'ı görevli olarak Basra'ya gönderirken şunları söyledi. Ey Utbe, seni Hint arazisinde görevlendiriyorum. Orası düşmanlarla çevrili bir yerdir. Allah Teala'nın yardım edip seni düşmanlardan korumasını ümit ediyorum. Urfuce bin Hersemi'yi sana yardımcı olarak göndermesi için Ala bin el-Hadrami'ye de bir mektup yolladım. Bu kişi birçok savaşlarda bulunmuştur ve harp hilelerini de çok iyi bilir. Yanına geldiğinde onu güzel bir şekilde kabul et ve kendisiyle istişarede bulun. Savaşacağın insanları önce Allah'a davet et. İcabet edecek olurlarsa onları bırak. Aksi takdirde onlara zillet ve alçaklık içerisinde cizye vermelerini söyle. Bunu da kabul etmeyecek olurlarsa korkup gevşeklik göstermeksizin onlarla savaş. İşlerinde Allah'ın emir ve yasaklarına riayet et. Dikkat et, nefsin seni ahiretini berbat edecek bir kibre veya gurura sürüklemesin. Sen Hazreti Peygamber'in sohbetlerinde bulunmuş birisin. Allah Teala zelil olduğun bir sırada seni peygamberi vasıtasıyla aziz kıldı. Zayıftın, Allah seni onunla kuvvetlendirdi. Nihayet emirlerine itaat edilen bir başkan, düşmana musallat kılınan bir emir oldun. Konuştuğunda sözlerin dinlenir, emirlerin yerine getirilir. Seni emrin altındakilere kötü davranmaya ve haddi aşmaya sürüklemediği takdirde bu ne büyük bir nimettir. Günahlardan korunduğun gibi nimetlerin sebep olacağı kötülüklerden de korun. Ben senin için nimetlerden çok korkuyorum. Çünkü onunla aldanabilir ve bundan dolayı da düşüp cehennemi boylayabilirsin. Böyle bir şeyden hem beni ve hem de seni koruması için Allah'a yalvarıyorum. Birazcık nimetlere konduklarında insanlar Allah'ı unutarak dünyaya sarılıyorlar. Sense dünyadan vazgeçip sadece Allah rızasına talip ol ve helakine sebep olacak zulümlerden kaçın. Hazreti Ömer'in Ala el-Hadrami'ye öğüt vermek üzere bir mektup yazması. Hazreti Ömer, Bahreyn valisi Ala bin el-Hadrami'ye şu mektubu yazdı. Mektubumu aldığında Utbe bin Gazvan'a git. Seni onun yerine kumandan tayin ediyorum. Şunu da bil ki sen Allah Teala'nın kendilerine çok güzel mükafatlar verdiği ilk muhacirlerden birinin yerine geçiyorsun. Ben onu iffetli ve takva sahibi olmadığı için azletmiş değilim. Kuvvetini kâfi bulmadığım için de azletmedim. Ancak senin o yöredeki Müslümanlara ondan daha fazla yararlı olabileceğine inanıyorum. Onun hakkını her zaman için gözet. Senden önce onun yerine birisini göndermiştim ama oraya ulaşamadan öldü. Eğer Allah Teala bu görevi üstlenmeni dilerse oraya ulaşırsın. Yok eğer Utbe'nin yerinde kalmasını dilemişse sen de gideceğin yere varamazsın. Hüküm ve emir alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nındır. Allah mahlukatını niçin yaratmış olduğunu bildirmektedir. Sen de diğer bütün uğraşıları bırakarak var kuvvetinle yaratılış gayen uğrunda çalış. Çünkü dünya geçici bir yurttur. Ebedi olan ahirettir. Geçici kâr ve hayırlar sana şerri sonsuza dek sürecek olan şeyleri unutturmasın. Allah'ın gazabından yine onun rahmetine kaç. Çünkü Allah dilediği kimselere ilim ve hikmetinden dilediğince verir ve onu üstün kılar. Allah'tan kendisine itaat hususunda yardım edip bizleri azaptan kurtarmasını temenni ederiz. Hazreti Ömer'in Ebu Musa el-Eş'ari'ye tavsiyelerde bulunması. Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş'ari'ye şu mektubu yazdı. Biliyorum ki insanlar başlarındaki kişilere nefret beslemektedirler. Senin ve benim başıma böyle bir şey gelmesinden Allah'a sığınırım. Günün bir saatinde dahi olsa Allah'ın koymuş olduğu cezaları uygula. Biri Allah, diğeri ise dünya için olan iki şey arasında kalırsan, sen Allah için olanı öbürüne tercih et. Çünkü dünya fani, ahiretse ebedidir. Fasıkları, kötü kimseleri korku içerisinde yaşat ve bir arada bulunmalarına izin verme. Onları birbirlerinden ayır. Müslümanlardan hasta olanları ziyaret et ve cenazelerine katıl. Kapını her an herkes için açık tut. Müslümanların işini bizzat kendin yap. Çünkü sen de o Müslümanlardan herhangi birisisin. Allah Teala seni üstlendiğin görev itibariyle onlardan daha ağır bir yük altına sokmuştur. Ey Eba Musa! Duyduğum kadarıyla kendin ve aile efradın elbise, yemek ve binek bakımından diğer Müslümanlardan daha farklı bir hayat sürüyormuşsunuz. Ey Allah'ın kulu! Sakın otu bol bir vadide bulunup da bütün amacı onları yiyip semizlenmek olan hayvanlar gibi olayım deme. Çünkü onun felaketi semizlenmesindedir. İdareci yoldan çıkacak olursa halk da çıkar. İnsanların en bahtsızı emri altındakilerin kendisi sebebiyle azmış olduğu kişidir. Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş'ari'ye şunları yazmıştır. Kuvvet çalışmaktadır. Ey Eba Musa, sakın bugünün işini yarına bırakma. Böyle yapacak olursan, işler bir dağ gibi yığılır. Hangisinden başlayıp hangisini yapacağını şaşırırsın. Bu yüzden birçok aksaklıklar ortaya çıkar. İşlerin büyük bir çoğunluğunu da yapamazsın. Biri ahiret, diğeri ise dünya için olan iki şeyden birini seçmek durumunda kalırsanız, siz ahiret için olanı seçiniz. Çünkü dünya fani, ahiretse bakidir. Ey Allah'ın kulları! Her halükarda Allah'tan korkunuz. Allah'ın kitabını öğretiniz. Çünkü O, ilimlerin kaynağı ve kalplerin cilasıdır. Hazreti Osman'ın şehadetinde sandığından çıkan vasiyeti. Hazreti Osman şehit edilmişti. Onun eşyaları arasında kilitli bir sandık bulundu. Açtıklarında içinde şu vasiyetin bulunduğunu gördüler. Bu Osman'ın vasiyetidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Affan oğlu Osman şehadet eder ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tek ve ortaksızdır. Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Yine şehadet eder ki cennet ve cehennem hak olup Allah Teala kabirlerdeki insanları diriltecektir. Allah vaadinden asla dönmez. İşte Osman bu inançla yaşamış ve onunla da ölecektir. Allah'ın izniyle yine bu inanca sahip olarak diriltilecektir. Aynı kağıdın arkasında da şu şiirler yazılıydı. Nefis zenginliği ve tok gözlülük insanı zenginleştirir. Onu pırıl pırıl yapar. İnsan bu halinden zarar görüp fakirlik çekmiş olsa da bu böyledir, değişmez. Sabır gösterilen her sıkıntılı devrin arkasından mutlaka bir genişlik ve ferahlık anı gelir. Zamanı kıyaslamasını bilmeyen eziyet ve acıları tanıyamaz. Hiç kimse de gelecek günlerin neler getireceğini bilemez. Hazreti Osman'ın kendisine yardım etmek isteyen Hazreti Ali'ye engel olarak kendisi için kan dökülmesini istememesi. Evinin etrafını kuşatan kişilerin saldırı ve eziyetlerini yoğunlaştırması üzerine Hazreti Osman çıkıp "Ey Allah'ın kulları!" diye bağırdı. Bunun üzerine Hazreti Ali kılıcını kuşanıp Hazreti Peygamber'in sarığını da başına takarak evinden çıktı. Önünde oğlu Hasan'la Abdullah bin Ömer, yanında da muhacir ve ensardan bazı kimseler vardı. Böylece Hazreti Osman'ın evini kuşatanlara hücum ederek onları dağıttılar. Sonra da Osman'ın yanına girdiler. Hazreti Ali ona, "Selam senin üzerine olsun ey müminlerin emiri. Hazreti Peygamber bu dini ona sırt çevirenleri kendisine inananlarla vurmak suretiyle hakim kılabilmiştir. Allah'a yemin ederim ki dışarıdaki insanlar seni öldürmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Müsaade et de onlarla çarpışalım," dedi. Hazreti Osman ise şunları söyledi. "Allah'ın ve benim kendi üzerinde bir hakkı bulunduğunu düşünen herkese yemin verdiriyorum ki benim yüzümden bir hacamat şişesi kadar da olsa kan dökmesin. Aynı şekilde kendi kanının dökülmesine yol açacak bir harekette de bulunmasın." Hazreti Ali sözlerini bir kere daha tekrarladı. O yine aynı cevabı verdi. Bunun üzerine Hazreti Ali çıktı. Çıkarken de "Ey Rabbim, bizim elimizden geleni esirgemediğimizi biliyorsun," dedi. Sonra mescide girdi. Ezan okunduğunda Hazreti Ali'ye "Ey Ebul Hasan, öne geç de namazı kıldır," dediler. O da halifenin kuşatma altında bulunup da mescide dahi gelmesine izin verilmediği bir durumda size namaz kıldırmam. Ben namazı tek başıma kılacağım," dedi. Böylece namazını tek başına kılarak çıktı. Oğlu arkasından yetişerek, "Babacığım, evi kuşatmakta olanlar kapıları kırarak içeri girdiler," dedi. Hazreti Ali de, "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Mutlaka Osman'ı öldürmüşlerdir," dedi. Yanında bulunanlar, "Ey Ebul Hasan, Osman'ın yeri neresidir?" diye sordular. Hazreti Ali, "Allah'a yakın olan cennetlerdir," diye yeminle cevap verdi. "Peki diğerlerinin, yani onu öldürenlerin yeri neresidir?" dediler. Hazreti Ali, "Üç kere, vallahi onların yeri ateştir," buyurdu. Hazreti Osman'ın kuşatma altında bulunduğu sırada kan dökülmemesi için kendisine yapılan yardım tekliflerini reddetmesi. Ebu Katade ile bir başka kişi kuşatma altında bulunan Hazreti Osman'ın yanına girdiler ve ondan hacca gitmek için izin istediler. O da onlara izin verdi. Daha sonra bu ikisi Hazreti Osman'a, "Ey müminlerin emiri, bu kavim galip gelip de sana bir şey yapacak olurlarsa kimin yanında yer alalım?" diye sordular. Hazreti Osman, "Cemaatten ayrılmayınız," buyurdu. "Peki bu cemaati senin karşında bulunanlar oluşturacak olursa da mı ayrılmayalım?" dediler. Hazreti Osman buna da, "Cemaat neredeyse siz de orada bulununuz," diye karşılık verdi. Çıkarlarken Hazreti Osman'ın yanına girmekte olan Hazreti Hasan'la karşılaştılar. Ne olacak diye merak ederek onunla birlikte tekrar Hazreti Osman'ın yanına döndüler. Hazreti Hasan selam verdikten sonra, "Ey müminlerin emiri, ben senin emrindeyim ve istediğim yere gitmeye hazırım," dedi. Hazreti Osman da, "Ey kardeşimin oğlu, git evinde otur. Allah'ın emri yerine gelinceye kadar da bekle buyurdu. Sonra hepsi birlikte onun yanından çıktılar. Ancak kapıda Hazreti Osman'ın yanına girmek için gelen Abdullah bin Ömer'le karşılaşarak tekrar döndüler. Abdullah bin Ömer selam vererek, "Ey müminlerin emiri, ben Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulundum. Sözlerini dinledim ve kendisine itaat ettim. Sonra Ebu Bekir'le sohbet ettim. Onun da sözlerini dinleyip kendisine itaat ettim. Ondan sonra da Ömer'in sohbetlerinde bulunup sözlerini dinledim ve ona da itaat ettim. Onun hem halifelik hem de babalık haklarını gözettim. Şimdi de senin önünde boynum bükük emrini bekliyorum. Bana istediğini emredebilirsin," dedi. Hazreti Osman da ona, "Ey Ömer'in oğlu, Allah Teala siz Ömer ailesine büyük mükafatlar ihsan etsin," dedi. Bu sözleri iki kere tekrarladıktan sonra da şunları ekledi. "Benim kan akıtmaya ihtiyacım yoktur." Hazreti Osman'ın şehadetinden önce, "Ben Müslümanları korumak için kendimi feda edeceğim," demesi, bunun üzerine Ebu Hüreyre'nin kılıcını kaldırıp atması. Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor. "Hazreti Osman'la birlikte evinde kuşatılmıştım. İçimizden birine bir ok isabet etti. Bunun üzerine, "Ey müminlerin emiri, bundan böyle onlarla savaşmamıza izin vermelisin. Çünkü bizden birini öldürdüler," dedim. Bana, "Ey Ebu Hüreyre, sana kılıcını atmanı emrediyorum. Onlar seni değil, beni öldürmek istiyorlar. Ben de kendimi feda etmek suretiyle Müslümanları koruyacağım," buyurdu. Onun bu sözlerinden sonra kılıcımı fırlatıp attım ve hala da onun nerede olduğunu bilmiyorum. Hazreti Ali'nin emir ve komutanlarına tavsiyelerde bulunması. Hazreti Ali, bir memleketin başına geçirdiği memurlarından birisine şunları yazdı. "Halkla kendi arana bir perde çekerek kendini onlardan tecrit etme. Çünkü bu, vatandaşları sıkıntıya soktuğu gibi, idarecilerin de olup bitenleri görmesine engel olur. Kendinle halk arasına koyduğun mesafe, vatandaşlarının durumlarını ve senin hakkında neler düşündüğünü öğrenmeni imkansızlaştırır. Bu şekilde de onlar büyükleri küçük, küçükleri de büyük görmeye başlarlar. Güzelle çirkini, hakla batılı birbirine karıştırırlar. Yöneticiler de birer insandırlar. Halkın kendisinden gizlemekte olduğu şeyleri bilemez. Sözler üzerinde alametler yoktur ki insan doğrularıyla yanlışlarını ayırt edebilsin. Bu durumda haklıyı haksızdan ayıramazsın. Senin için iki seçenek vardır. Birincisi cömert olur, aradaki engelleri kaldırarak halkına güzel davranır ve onların haklarını gözetirsin. İkincisi cimrilik yapar, onlarla karşı karşıya gelmekten kaçınırsın. O zaman da seni görmekten ümitlerini kestiklerinde yüz çevirip senden hiçbir şey isteyemeyeceklerdir. Şunu da söyleyeyim ki, İnsanların problemlerinin birçoğu hiç masrafsız ve sıkıntılara girilmeksizin halledilebilen şeylerdir. Öyle karanlık bir pencere gerisinden hükmetmekle hiçbir şeyi kazanamazsın. Kendi iyiliğini istiyorsan bu sözlerimi tutarsın." Hazreti Ali'nin öğüt vermek üzere idarecilerine mektuplar yazması. Hazreti Ali bazı idarecilerine şunları yazmıştır. "İşlerinde acele etme. İtidalli hareket et. Düşün ki ölümün seni yakaladığı ve kendi nefislerine zulmedenlerin pişman olup saçını başını yolduğu bir gündesin. Tevbe fırsatını kaçıranlarla zalimler geri dönmeyi istemektedirler. Amel defterinde sana sunulmuştur." Hazreti Ali'nin Ukbera'ya zekat memuru tayin ettiği Sakifli birisine tavsiyelerde bulunması. Sakif oğullarından bir zat şöyle anlatıyor. "Hazreti Ali beni Bağdat yakınlarındaki Ukbera karyesine zekat memuru olarak tayin etmişti. Ora halkından bazı kimselerin de bulunduğu bir sırada bana, "Irak halkı hilekar insanlardır. Sakın seni aldatmalarına izin verme. Alman gerekenleri tam olarak al," dedi. Sonra da akşama kendisine uğramamı söyledi. Yanına gittiğimde bana şu tavsiyelerde bulundu. O sözleri zekat verirken güçlük çıkarmamalarını ihtar etme amacıyla yanındakiler için söylemiştim. Sana gelince, sakın birkaç dirhem için onları kamçılayıp cezalandırma. Onlardan koyun ve sığır alayım deme. Çünkü biz af ile emrolunduk. Af nedir biliyor musun? O, güç yetirilen şey demektir. Said bin Amir'in, müminlerin emiri Hazreti Ömer'e nasihat etmesi. Said bin Amir bin Hızyem el-Cumahi, Hazreti Ömer'e gelerek, "Ey Ömer! Ben sana bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Ne dersin?" dedi. Hazreti Ömer de, "Buyur, ne söyleyeceksen söyle." dedi. O zaman Said bin Amir şunları söyledi. "Sana insanlar hakkında Allah'tan korkmanı ve Allah'ın emir ve yasakları hususunda hiç kimseden korkmamanı tavsiye ediyorum. Söylediklerinle yaptıkların birbirlerini yalanlamasın. En hayırlı söz, fiillerle desteklenen ve doğrulanan sözdür. Hak'tan ayrılıp zor duruma düşmek istemiyorsan, bir iş için iki hüküm verme. Delilleri kuvvetli olan tarafı tut ki zafere ulaşmış olasın. O zaman Allah da sana yardım eder ve insanlarını düzeltir. Allah'ın hüküm ve adaleti hususunda uzak yakın bütün Müslümanları bir tut. Kendi nefsin ve aile efradın için nelerden hoşlanıyorsan, onlar için de aynı şeyleri temenni et. Kendin ve ailen için nelerden hoşlanmıyorsan, onları insanlardan uzaklaştırabilme uğrunda var gücünü kullan. Hakka varmak için her türlü tehlikeyi göze al. Gayen yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak olsun ve bu yolda da hiçbir kınayıcının kınamasından korkma." Hazreti Ömer ona, "Bu dediklerine kim güç yetirebilir?" dedi. O da şunları söyledi. "Allah'ın Muhammed ümmetinin işlerini kendi üzerlerine yüklediği senin gibi insanlar buna güç yetirebilir. Çünkü bunları yaparken seninle onun arasına hiç kimse giremez." Rebi bin Ziyad'ın nasihat isteyen Hazreti Ömer'e nasihatlerde bulunması. Hazreti Ömer, gelecek bir heyeti karşılamak üzere halkı toplamak istedi. Bunun için de Zeyd bin Erkam'a, "Çık, herkesten önce Hazreti Peygamber'in ashabından görebildiklerini buraya gönder. Onlardan sonra da kendilerini takip eden ikinci kuşaktan kimi görürsen buraya gelmelerini söyle," dedi. Bu şekilde insanlar Hazreti Ömer'in huzurunda toplanarak saf bağladılar. Hazreti Ömer onları gözden geçirirken içlerinde şişman ve üzerinde süslü bir kürk bulunan birisini gördü. İşaretle yaklaşmasını söyledi. Adam Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer ona, "Bana nasihat edip güzel şeyler söyle," dedi. Adam da, "Sen bana nasihatte bulun," dedi. Bu karşılıklı sözler 3 kere tekrarlandı. Nihayet usanan Hazreti Ömer, "Yeter artık, kalk," dedi. Sonra cemaati bir kere daha gözden geçirdi. Bu kez de Eş'ari kabilesinden beyaz tenli, kısa boylu ve zayıf birisine işaret etti. Adam yaklaştığında Hazreti Ömer ona da, "Bana öğüt ver, güzel sözler söyle," dedi. O da birincisi gibi, "Sen bana nasihatte bulun," dedi. Hazreti Ömer sözlerini tekrarladığında adam, "Ey müminlerin emiri, bir konu aç ki biz onun etrafında bir şeyler söyleyelim," dedi. O zaman Hazreti Ömer, "Sen de kalk," dedi ve kendi kendine şöyle mırıldandı. "Ey Ömer, çoban hiçbir zaman koyunlarından faydalanamaz." Böyle dedi. Çünkü o, onların kendisine bir şeyler söylemesini istiyordu. Sonra cemaate bir daha bakarak bembeyaz yüzlü, cismi hafif birisine işaret etti. Adam kalkıp Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer, diğerlerine dediği gibi ona da, "Bana öğüt ver, güzel sözler söyle," dedi. Bunun üzerine adam diz çökerek Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi. "Sen ey Ömer, bu ümmetin işlerini eline almış, onların başına halife olmuşsun. Üzerine aldığın bu ağır vazifeyi yerine getirirken Allah'tan kork. Kendin ve halkın için adaletten ve doğruluktan ayrılma. Onlardan her birini kendini düşündüğün kadar düşünmelisin. Şunu unutma ki bu yaptıklarından sorumlusun ve bir gün olacak hesaba çekileceksin. Sen bu ümmeti emanet olarak aldın. Sana düşen emaneti hakkıyla yerine getirmendir. Şunu da aklından çıkarma ki ancak çalıştığın kadarıyla ücret alabileceksin. Hazreti Ömer ona, halife seçilmemden bu yana hiç kimse bana böyle şeyler söylemedi. Sen kimsin diye sordu. Adam da ben Rebi bin Ziyad'ım dedi. Hazreti Ömer, sen Muhacir bin Ziyad'ın kardeşi olmayasın dedi. Adam, evet ben onun kardeşiyim cevabını verdi. Daha sonra Hazreti Ömer el-Eş'ari'yi bir ordunun başına kumandan tayin edip Rebi bin Ziyad'ı da onun emrine verdi. El-Eş'ari'ye de şunları söyledi. Rebi bin Ziyad'a dikkat et. Eğer sözlerinde samimi ise onda bir emirin faydalanabileceği çok güzel şeyler vardır. Onu bir işin başına geçir ve sonra da çalışmalarını devamlı kontrol altında bulundur. Sanki onu ben tayin etmişim gibi bana karakteri ve çalışmaları hakkında bilgi yolla. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in benden sonra sizin için en fazla korktuğum şey iyi konuşabilen münafıklardır dediğini duymuştum. Ebu Ubeyde ve Muaz'la Hazreti Ömer'in birbirlerine nasihatte bulunmak üzere karşılıklı mektuplaşmaları. Muhammed bin Suk'a şöyle anlatıyor. Nuaym bin Ebi Hind'in yanına gitmiştim. Bana içerisinde şunların yazıldığı bir kağıt parçası gösterdi. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah ve Muaz bin Cebel'den Hattaboğlu Ömer'e. Selam üzerine olsun. Biz seni eskiden beri kendi nefsinin ıslahıyla çok ilgilenen biri olarak tanıyoruz. Bugünse ümmetin başına geçtin. Onlar şu anda kırmızısıyla, siyahıyla tamamen senin elinin altındadırlar. Soylu soysuz hepsi otoriteni kabul etmiştir. Dost da düşman da sana başvuruyor. Unutma ki adaletinde herkesin bir hakkı vardır. Adaleti ve hakkı tam olarak yerine getirip getiremediğini iyice düşün. Ey Ömer! Biz seni bazı yüzlerin korkuyla kırışacağı bir günle korkutuyoruz. O gün geldiğinde kalpler kupkuru kesilir, dona kalır. O günde bütün delil ve hüccetler o yüce sultanın hücceti karşısında sus pus olacaklardır. İnsanlar zelil olarak geleceklerdir. O gün onlar Allah Teala'nın rahmetini umuyor ve azabından da korkuyor olacaklardır. Zaten ondan başka gidebilecekleri bir yer de yoktur. Biz insanlarımızın birbirine görünüşte dost, kalbense düşman olmalarından korkuyoruz. Ey Ömer, biz bütün bunları yalnızca sana nasihat etmek üzere yazıyoruz ve hepsinden de Allah'a sığınıyoruz. Selam senin üzerine olsun. Hazreti Ömer bu ikisine şu karşılığı göndermiştir. Hattab'ın oğlu Ömer'den Ebu Ubeyde ve Muaz'a. Selam üzerinize olsun. Mektubunuz elime geçti. Onda beni eskiden beri nefsimi ıslah için çalışan biri olarak tanıdığınızı, şimdi ise siyahı ve kırmızısıyla bu ümmetin başına geçtiğimi, bu yüzden de dost düşman herkesin bana başvurup adalet beklediğini yazıyorsunuz. Sonra da adaletin ve hakkın gereklerini tam manasıyla yerine getirip getiremediğimi düşünmemi istiyorsunuz. Hemen şunu söyleyeyim ki Ömer'in elinde hiçbir şey yoktur. Güç ve kuvvet sadece Allah'a aittir. Beni önceki ümmetlerin uğramış oldukları kötü sonla korkutuyorsunuz. Siz de biliyorsunuz ki dünya kurulduğundan beri gece ile gündüzün birbiri arkasına gelişi insanları ecellerine her gün biraz daha yaklaştırır. Uzak olanlar yakınlaşır, yeni şeyler eskir, takdir olunanlar yerini bulur. Bu, insanların cennet ve cehennemdeki yerlerine yerleştirilişine kadar böyle devam edecektir. Ayrıca insanların sonunda birbirlerine sadece görünüşte dost kalmalarından korktuğunuzu da söylüyorsunuz. Ben inanıyorum ki sizler o insanlar olmadığınız gibi devir de henüz o devir değildir. Çünkü o devirde insanlar sadece dünyaya rağbet edecekler ve yalnızca dünyalarını ıslah etmeye çalışacaklardır. Son olarak da bu mektubu bana nasihat için yazdığınızı söylüyorsunuz ki, ben buna canı gönülden inanmaktayım. Aynı şekilde bütün bunlardan ben de Allah'a sığınıyorum. Bana mektup yazmayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü ikinizin de görüş ve nasihatlarına ihtiyacım olacaktır. Selam siz ikinizin üzerine olsun. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın vasiyette bulunması. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah, Ürdün'de koleraya yakalanıp vefat etmeden önce orada bulunan Müslümanları çağırtarak şunları söyledi. Size kabul ettiğinizde daima hayır üzerinde bulunup huzur içerisinde yaşayacağınız bir vasiyette bulunacağım. Namazlarınızı kılıp Ramazan orucunuzu tutunuz. Yoksullardan ve ihtiyaç sahiplerinden yardımlarınızı esirgemeyiniz. Hacca gidip umre yapınız. Aranızda birbirinize iyilikleri tavsiye ediniz. Emirlerinize nasihatte bulununuz. Onları aldatmayınız. Dünya hayatı sizlere Allah'ı unutturmasın. Çünkü insan 1000 senede yaşasa benim şu anda üzerinde bulunduğum yere gelecektir. Allah Teala insanoğulları üzerine ölümü farz kılmıştır. Bütün canlılar ölecektir. Onların en akıllısı Allah Teala'ya en fazla itaat edip kıyamet günü için en çok hazırlıkta bulunanlardır. Selam ve Allah'ın rahmeti sizlerin üzerine olsun. Ey Cebel'in oğlu Muaz! Halka imam olarak namazları sen kıldır. Onun vefatından sonra Muaz bin Cebel halkı toplayarak şunları söyledi. Ey insanlar! Günahlarınızdan vazgeçip Allah'a yöneliniz. Kim günahlarından tevbe edip de kendisine dönecek olursa Allah Teala onu bağışlamayı üzerine almaktadır. Borcu olanlar borçlarını ödesinler. Çünkü insan borcunun rehinidir. Kim de kardeşine darılmışsa onu bulup barışsın. Hiçbir Müslümanın kardeşini 3 günden fazla terk etmesi uygun ve caiz değildir. Ey Müslümanlar! Siz öyle birisinin ölümüyle karşı karşıyasınız ki onun kadar temiz kalplisini, onun kadar dünya sevgisi taşımayanını görmedim diyebilirim. Müslümanları ondan daha çok seven bir kişiye rastlamadım. O her an için Müslümanların iyiliğini isterdi. Allah'tan onun için rahmet dileyiniz ve namaza kalkınız.